Yeni Gün.
Merhaba, günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Yeni gün başladı. Saatler 9.05'i gösteriyor. Program yapımcılarımız Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım birlikte hazırladılar. Sesimizi sizlere Burak Kararoğlu ulaştırıyor ve mikrofonda ben İpek Önder. Yaklaşık 1,5 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Değerli dinleyicilerimiz, yeni günde bizlere ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve 463 34 21. Değerli dinleyicilerimiz, yeni güne gazete manşetleriyle başlayacağız. Ardından Ankara gündeminde neler var, hangi gelişmeleri takip edeceğiz, TRT muhabirinden öğreneceğiz. Bugün stüdyomuzdaki yorumcu konuğumuz Sabah Gazetesi editörü Tarık Işık bizlerle birlikte olacak. Ardından yeni günde ekonomi diyeceğiz. Ekonomideki gelişmeleri de Polis Akademisi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Mehmet Levent Yılmaz'la birlikte değerlendireceğiz. Saatler onu gösterdiğinde yeni günde hava durumunu öğreneceğiz. Ardından bir bağlantımız var. Almanya'ya bağlanacağız. Almanya'nın gündeminde neler var? TRT Berlin muhabiri İlhan Atasoy bizlere aktaracak. Ve son bölümde de akademisyen, sosyolog, Profesör Doktor Erdinç Yazıcı ile birlikte iç ve dış siyasette yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, yeni güne gazete turumuzla başlıyoruz. İlk gazete Sabah, nefessiz hayattan umut dolu geleceği. Genetik kas hastası Feyza yatakta oksijen cihazına bağlı ölümü bekliyordu. Kök hücre tedavisiyle 10 yıl sonra ayağa kalktı, üniversiteyi kazandı. Türk siyaseti çınarını kaybetti. Türk siyasetinin çınarlarından eski devlet bakanı Süleyman Arif Emre 96 yaşında vefat etti. Emre'nin oğlu Hafi Emre'ye telefonda başsağlığı dileyen Başkan Erdoğan, "Bir dava ve gönül insanı olarak daima hatırlanacaktır," dedi. Sabah gazetesinin ardından Milliyet'in başlıklarına göz atalım. Ayrımcılığa savaş var. Adalet Bakanlığı ile ilişkili Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Türkiye'de ayrımcılığa karşı topyekün mücadele başlattı. Gözetim ve denetim altına alınanların bulunduğu cezaevleri, nezarethaneler, geri gönderme ve barınma merkezleri ile psikiyatri merkezlerini denetlemekle görevli Türkiye Hakları ve Eşitlik Kurumu'ndan söz ediyor. Kurum, eşit muamele görme hakkı ihlal edilen, ayrımcılığa uğrayan veya kötü muameleye maruz kalan başvurucuların şikayetlerini kabul ediyor, gerektiğinde idari yaptırım uyguluyor. Hürriyet gazetesi de bugün Washington'a F-35 faturası başlığıyla çıkmış. Savunma politikası analisti Turan Oğuz, Türkiye'nin F-35 program ortaklığının askıya alınmasının ABD'ye çıkaracağı ağır faturayı hesapladı. Bugüne kadar 1 milyar dolar ciro yapan Türk şirketleri F-35'lerin 937 parçasını üretiyor. Bu parçaların 400'ünün tek üreticisi Türk şirketleri. Bu da F-35 üretiminin %7'sine denk geliyor. Eğer ABD Türkiye'nin program ortaklığına alternatif bulunmak isterse 500 ila 600 milyon dolar harcama yapmak zorunda kalacak. Türk şirketleri olmazsa F-35 projesinde her bir uçağın maliyeti 7 ila 8 milyon dolar artacak. Çeşitli ülkelerin sipariş ettiği 50 ila 75 uçağın teslimi en az 2 yıl gecikecek. ABD'nin F-35 kararının fesih değil askıya alınma olduğunu hatırlatan Turan Oğuz, Türkiye'nin buna itiraz için yazılı kararı beklediğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye heyeti Ankara'da. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığındaki heyet dün akşam Ankara'ya geldi. ABD'lilerle Fırat'ın doğusunda öngörülen güvenli bölge dahil Suriye ile ilgili sorunlar ele alınacak. İstihbaratı Baltın verdi. İngilizlerin Cebeli Tarık'ta İran tankerine el koymasına Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'un rolü olduğu iddia edildi. Sırada Star gazetesi var. Köye dönüşler hızlandı. 2018'de köye dönenlerin sayısı 300 bini buldu. Tersine göçü girişimcilere verilen teşvik, Güneydoğu'daki terör temizliği, tarım ve hayvancılığa verilen destek hızlandırdı. Güvenli bölge için Jeffrey Ankara'da. ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığındaki heyet Suriye Çalışma Grubu toplantısı için bugün Ankara'da olacak. Terör örgütünün hain yüzü HDP'dir. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarını durdurmaya yönelik Avrupa Birliği'nin yaptırım kararını kınayan meclis bildirisinde HDP'nin imza atmaması tepki çekti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Amaç iğrenç, niyet kötüdür. HDP terör örgütünün hain bir yüzüdür," dedi. Başlıklarına bakacağımız bir diğer gazetede Yeni Şafak, CHP'ye Atatürk davası. İş Bankası'ndaki hisseleri dolayısıyla sürekli tartışma ve eleştiri konusu olan CHP'ye büyük şok. Atatürk'ün mirasçısı Taci Nur Demir, CHP'nin Atatürk'ün 6 maddelik vasiyetindeki şartları yerine getirmediğini belirterek vasiyetin iptali için dava açtı. Demir, Atatürk'ten kalan mal varlığının kendisine verilmesini istedi. Bütün seçenekler masada, Londra ve Tahran geri adım atmıyor. İngiltere'nin Cebeli Tarık'ta İran tankerine, İran'ın da Hürmüz'de İngiliz tankerine el koymasıyla patlak veren kriz tırmanıyor. Akşam gazetesi Medeniyet Bekçisi Türkiye manşetiyle çıkmış. Nebi Huri Türbe ve Cami, Suriye'de terör örgütü DAEŞ ve PYD'nin ayrı ayrı zarar verdiği yüzlerce yıllık tarihi eserler Türkiye'nin katkılarıyla yeniden ayağa kalkıyor. AB devre dışı kalmak üzere. Eski İsveç Başkanı Carl Bildt, Türkiye ile ilişkilerde Avrupa'yı bekleyen tehlikeleri dikkati çekti. Financial Times'ta makale yazan Bildt şu ifadeleri kullandı. Her ne kadar mülteci krizinde işbirliği yapılsa da Türkiye ile ilişkiler ters istikamete gitti. Avrupa'nın kendini yeniden düzenlemesi gerek. Bu yeni çağda ciddi oyuncu olmak zorunda. Yoksa ya konu dışı kalacak ya daha kötü şeyler olacak. Sırada Türkiye gazetesi var. Bazı belediyeler işe skandallarla başladı. İlk icraat fecaat. CHP ile gizli ortağı HDP adalet ve iş vaat etti. Seçim bitince hepsi unutuldu. İsraf ve partizanlık yok dediler. Gerçek emekçileri kovup kendi yakınlarını işe aldılar. KHK'lılara kapı ardına dek açıldı. HDP yine milletin değil Kandil'in hizmetkarı oldu. Erdoğan'dan Türkeş'e vefa. Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş'in KKTC'deki evi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğiyle restore edilip müzeye çevrildi. Açılış töreninde konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tataş, "Bağrımızdan çıkan Türkeş destanlar yazdı, Kıbrıs Türk'ünün temsilcisi oldu," dedi. Gazetelerden ilk sayfa turumuza yeni birlikte devam ediyoruz. 150 yıllık stratejik proje. Filyos'ta sona gelindi. Sultan 2. Abdülhamit döneminde hayata geçirilmesi planlanan ancak günümüze kadar gerçekleştirilemeyen Filyos projesi kapsamındaki 25 milyon ton kapasiteli Filyos Liman projesinde sona yaklaşılıyor. Karadeniz'in en nitelikli limanı olacak Filyos Limanı ile Kuzey-Güney aksı birbirine bağlanmış olacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, burası tamamlandığında 10 binden fazla yeni istihdam, 1,5 milyar dolarlık yatırım ve 750 milyon dolarlık bir ihracat öngörüyoruz. Şu anda çalışmalar son sürat devam ediyor, dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'yi Antalya Körfezi ile sınırlamaya niyetlenenler bilmelidir ki kıta sahanlığımızda arama ve çıkarma faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz, dedi. Kapıları açtığımızda hükümetleri 6 ay dayanamaz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tarihin en büyük göç dalgasıyla karşı karşıyayız. Buradan kapıları açtığımızda 6 ay hiçbir hükümetleri dayanamaz, dedi. Sırada Milat Gazetesi var. Avrupa'nın eli mahkum, mecburen masaya gelecekler. Hakkımızı arıyoruz. Türkiye Akdeniz'de kendisinin ve Kıbrıslı Türklerin hakkını arıyor. Uzmanlar, Rumculuk yapan Avrupa Birliği'nin her halükarda Türkiye'nin gerçekçi ve kararlı tavrına boyun eğeceğini vurguladı. Başlıklarına bakacağımız son gazetede Diriliş postası, tekstilde dev ihracat, ekonomik kriz yaygarası koparan kara propaganda memurlarına Denizli'li iş adamlarından 1,6 milyar dolarlık ihracatta cevap geldi. Darbeci ses kayıtları ele verdi. FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde Jandarma Genel Komutanlığındaki eylemleri ilişkin davanın dosyasına eklenen eski yarbay Muharrem Demirkale'nin ses kayıtları terör saldırısı üzerine jandarma karargahına gitti ve darbe girişiminde bulunmadığı savunmasını çürüttü.
Ankara'da gündemde neler var?
Ankara gündeminde neler var? Hangi gelişmeleri takip edeceğiz? Belgin Aydın'dan öğreneceğiz. Günaydın efendim, hoş geldiniz.
Günaydınlar, kolay gelsin.
Buyurun efendim, notlarınızı dinleyelim.
Bugün Ankara'da yine gündemin yoğun olduğunu söyleyebiliriz. CHP'de MYK toplantısı var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda toplanacak. Genel merkezdeki toplantının hemen ardından bir açıklama bekleniyor. Terörle mücadelede güvenlikte önemli başlıklar var aslında. Türk diplomatı Erbil'de başkonsolosluk görevlisini Osman Köse'yi şehit eden teröristler kaçamadı, bilindiği gibi yakalandılar. PKK'lı teröristlerden Mazlum Dağ ve ona yardım ettiği belirlenen Muhammed Bisiksiz yakalanmıştı. Ve açıklamalar, bu sürecin takibi devam edilecek yine. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi davalarında Akıncı Üssü davasına ilişkin de yine bugün önemli gelişmeler beklendiğini söyleyebiliriz. ABD heyeti geliyor. Aslında Ankara'daki en sıcak başlıklardan bir tanesinin bu olduğunu söyleyebiliriz. ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey bugün Ankara'da olacak ve önemli temaslarda bulunacak. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'la yine başkanlık edecek. Bu görüşmelerde onlara yardımcı olacak diyebiliriz. LYS tercihleri bugün belli olmaya başladı ve öğrencilerin gözü kulağı bu gelişmedeydi. LYS'de tercih sonuçları boş kontenjanlarda yine bu şekilde ilan edilecek ve Ankara'nın gündemine yansıyan başlıkların bunlar olduğunu söyleyebiliriz.
Teşekkür ediyoruz. Belgin Aydın'dan öğrendik. Ankara gündemine dair son notlarını aktardı. Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sabah gazetesi editörü Tarık Işık'la birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim. Günaydın.
Hoş bulduk. Günaydın.
Gündemdeki en sıcak madde sanırım Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey beraberindeki bir heyette Türkiye'ye geldi. Bunların gelişmelerini konuşacağız. Neler konuşulacak? Aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 45. yıl dönümü kutlandı. Liderlerden çok önemli mesajlar geldi. Doğu Akdeniz'deki son durumu da sizinle değerlendirmek isteriz. Bu bağlamda tabii konuşacağımız bir başka konu da Miçotakis'in mesajları. Dikkat çekici açıklamaları vardı. Bunları da konuşalım efendim. Buyurunuz.
Öncelikle isterseniz Jeffrey'nin gelişinden başlayalım. Dün Büyükelçilik'ten açıklama yapıldı. Jeffrey'nin Ankara'ya geldiği, zaten önceden planlanmış bir ziyaretti bu. Şimdi genel eksen olarak tabii ki ortaya konulan Suriye'deki durum. Suriye'nin doğusundaki gelişmeler, güvenli bölge, Amerika'nın ve Türkiye'nin pozisyonu tekrar masaya yatırılacak. Şimdi oradaki süreci kısaca bir hatırlatmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından hem zaman zaman rejimden destek alan, Suriye rejiminden zaman zaman destek alan, zaman zaman karşı karşıya gelen, yine zaman zaman Amerikalılardan ciddi oranda silah ve lojistik destek alan terör örgütü unsurlarının oluşturduğu bir terör koridoru ve Türkiye'nin çıkarlarını koruması bakımından gerçekleştirmek zorunda kaldığı iki ayrı operasyon oldu ve oradaki terör koridoru kırıldı. Ancak özellikle Fırat'ın doğusu özelinde sorunun Türkiye açısından çözüldüğünü söylemek şimdilik mümkün değil. Masada pazarlıklar devam ediyor. Cefri'nin Türkiye ziyaretinde bu çerçevede değerlendirebiliriz.
S-400 ve F-35'te konuşulacaktır
evet,
muhakkak.
Evet, tabii ki oraya da geleceğim şimdi. Cefri'nin işte bugün Dışişleri Bakanlığı'nda görüşmeler olacak. Bakan yardımcısıyla, Dışişleri Bakanı'yla eğer programda bir şey sağlanabilirse, program sağlanabilirse İbrahim Kalın'la da bildiğim kadarıyla bir görüşmesi olacak. Şimdi tabii ki
Sedat Ünal başkanlık edecek.
Evet, evet, evet, Sedat Bey olacak. Tabii ki S-400 ve F-35 konusu da dolaylı olarak bile olsa gündeme geleceği tabii ki söylenebilir. Şimdi belki şöyle bir yanlış algı oluştu. F-35 projesinden Türkiye çıkartılmadı. Ne oldu? Orada bir askıya alma konusu var. Evet, Türkiye'nin ciddi bir katkısı vardı. Ancak buna rağmen S-400 konusunda Türkiye'nin menfaatleri göz önüne alınıp Türkiye bu konuda geri adım atmayınca Amerika işte bir belki elinde pazarlık uzunu güçlendirebilmek için oradaki Türkiye'nin rolünü askıya aldı. F-35 konusunun bu nedenden yani hala askıda olduğu göz önüne alındığında bittiğini söylemek bence doğru değil. Hala masada bir pazarlık unsuru olarak duruyor. Amerika'nın çıkarları açısından her ne kadar Türkiye'nin projeye katkı vermeye devam etmesi, Amerika'nın da işine gelmesine rağmen S-400 konusundaki Amerikan rejiminin katı tutumu devam ettiği göz önüne alındığı zaman bu sürecin devam edeceğini söyleyebiliriz.
Evet, şimdi terörle mücadele de devam ediyor. Değinmek istediğim bir başka husus da bu. Erbil'de geçen çarşamba günü bir restorana silahlı saldırıda bulunulmuş ve bir diplomatımız şehit olmuştu. Ve saldırıyı düzenleyen teröristin de yakalandığı haberleri ulaştı hafta sonu. Olayla ilgili soruşturmalar da devam ediyor. Sizin konu hakkındaki yaklaşımınız, görüşleriniz neler acaba?
Saldırı sırasında şehit olan diplomatımız Osman Kese'ye öncelikle Allah'tan rahmet diliyorum. PKK'lı terörist Mazlum da kısa süre sonra yakalandı ve HDP milletvekili Dersim Dağ'ın abisi olduğu meydana çıktı. Tabii suçun şahsiliği göz önüne alındığı zaman bunun bir yana koymakla birlikte HDP'nin teröre verdiği dolaylı veya zaman zaman direkt desteği de hatırlatmakta fayda var. Maalesef bu destek çeşitli vesilelerle, çeşitli olaylar, acı olaylar sırasında karşımıza maalesef çıkmaya devam ediyor. Bugün gazetelerde bir göz attığım zaman PKK'lı teröristin sorgusunun devam ettiğini gördük. Tabii o sırada iki Irak vatandaşı da hayatını kaybetmişti. Şimdi Türkiye'nin bölgede sadece Irak'ın kuzeyi anlamında değil, Suriye'nin kuzeyi ve belki de İran'ı da kapsayacak şekilde söz sahibi olmaya devam ettiği görüldüğünde tetiği çeken eller arkasında kimlerin olduğunu, kimlerin olabileceğini, kimlerin işin ucu dokunduğu için bazı terör örgütlerini taşeron olarak kullandıkları meydana çıkıyor. Bağlantıların kısa sürede deşifre olacağını söylemek mümkün. Sanırım bir süre daha beklemek gerekiyor sürece. Hı hı.
Aynı zamanda saldırının tabii Türkiye'nin son dönemde yürüttüğü etkin dış politikası ve tehditlere rağmen de S-400 aldığı ve Doğu Akdeniz'de de yine hidrokarbon arama faaliyetlerine hız verdiği bir dönemde gerçekleşmesi açısından da önemliydi.
Tabii yani zaman zaman maalesef devletler mesajlarını terör örgütlerine kullanarak veriyorlar. Özellikle bölgede söz sahibi olmaya çalışan Amerika ve Rusya'nın gücüne rağmen Türkiye'nin pozisyonunu sürekli güçlendirmesi sanırım bu kesimleri rahatsız ediyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Doğu Akdeniz'deki Türkiye'nin faaliyetleri son dönemde çok dikkat çekiyor. İşte geçtiğimiz günlerde de Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünü hep birlikte kutladık.
45. yıl
dönümüydü. Evet, 45. yıl dönümünü. Tabii ki Kıbrıs Türkiye açısından her zaman önemli bir coğrafya oldu. Bu sadece bulunduğu stratejik açıdan değil, oradaki Türk kardeşlerimiz açısından da her zaman Türkiye'nin eli yardımı onların üzerinde oldu. Ancak son döneme kadar maalesef Akdeniz'in doğusunda enerji kaynakları açısından Türkiye'nin etkin olduğunu söylemek çok da doğru görünmüyor. Ama belki son 5 yıl veya son 4 yıl bir sınırlama yapılabilir. Türkiye'nin özellikle o bölgede sismik araştırma gemileriyle yaptığı faaliyetler sadece Yunanistan'ın ya da Kıbrıs Rum kesiminin değil, başta Amerika, İngiltere ve Fransa olmak üzere o coğrafyaya uzak olduğu halde çok sayıda ülkenin dikkatini ve zaman zaman tepkisini, hatta Türkiye'ye karşı bir pozisyon geliştirmelerini bile sağladı. Yalnız son gelişmeleri dikkatle takip ettiğimiz zaman şunu görüyoruz. Türkiye'nin Kıbrıs'ın daha doğrusu Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini artırarak devam ettireceğini, hem Türkiye'nin hem de Kuzey Kıbrıs'ın çıkarları açısından oradaki faaliyetlerini devam ettireceğini görebiliyoruz.
Evet, aslında bu kutlamaları Türkiye'den de üst düzey bir heyette katıldı.
Evet, Cumhurbaşkanı
çok önemli.
Yardımcısı katıldı.
Açıklamalar da yapıldı aynı zamanda liderler tarafından. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'yi Antalya Körfezi ile sınırlamaya niyetlenenler bilmelidir ki kıta sahanlığımızda arama ve çıkarma faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Miçotakis'ten de Erdoğan'a cesur adımlar mesajı geldi. Gazetelerde de yer buldu haber. Yunanistan Başbakanı Kriakos Miçotakis, cesur adımlar atacağımız ortak bir yaklaşım için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum dedi. Ne kadar samimi acaba açıklamalarında, herhalde önümüzdeki günlerde attığı adımlar çerçevesinde değerlendireceğiz. Evet.
Tabii ki. Şimdi Miçotakis'in geçen bir hafta 10 gün içinde yapılan Yunanistan'daki seçimlerde iktidara geldiği göz önüne alındığında önceki başbakanın Tsipras'ın başlangıçta belki Türkiye ile pozitif bir düzlemde birleşebilecekmiş gibi bir görüntü vermesine karşın sonrasında daha uç noktalara savrulduğunu gördük. Miçotakis'in belki de birazcık aile geleneğinden gelen bağlarını da göz önüne aldığımız zaman biraz temkinli olmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Belki biraz da olayın şu yönünü değerlendirmekte fayda var. Sonuçta Miçotakis Türkiye ile ilişkilerde olumlu bir bakış açısı getirmek istese bile Yunan devletinin, Yunan halkının diyeyim daha doğrusu Türkiye'ye karşı çok da pozitif olmadığını, özellikle mevzu bahis Kıbrıs olduğu zaman daha marjinal uçlara savrulduğunu görebiliyoruz. Umarım Yunan siyasetçiler, Yunan yöneticiler popülist söylemlerden uzaklaşıp hem Türkiye'nin hem de Yunanistan'ın ortak bir düzlemde Ege'nin bir gerilim üreten, Kıbrıs'ın gerilim üreten bir merkez olmasından ziyade iki ülke arasındaki barışı daha da pekiştirecek argümanlar olmasını diliyoruz tabii ki.
Evet, açıklamaları gerçekleşirse çok önemli. Hayata geçerse, çünkü şöyle söylüyor. Bu coğrafyada birlikte yaşıyoruz. Gereksiz gerginlikler ve silahlanma yarışı iki ülkeyi de değerli kaynaklarından mahrum ediyor. Bunlar ülkelerimizin yararını kullanılabilir ifadesini kullanmış Miçotakis.
Şimdi tabii ki teorikte güzel sözler. Yani hiç kimse istemez ki işte kaynaklarımı silaha veya benzeri yerlere yatırayım. Tabii ki bu istemez. Ama insan ister istemez aklına şu soru da geliyor. Acaba Türkiye'nin S-400'leri aldığı bir süreçte Yunanistan'da bu bir yumuşamaya neden olabilir mi? Olması tabii ki mümkündür. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihine yakın tarihine baktığımız zaman işte çevresindeki bazı ülkelerle, ne bileyim işte Yunanistan'la, İsrail'le, İran'la, Suriye'yle veya Rusya'yla mukayese edildiğinde elindeki silahları her zaman barış için kullandığını görebiliyoruz. Ancak elinizde hem savunma hem de taktik amaçlı silahlar bulunacak ki komşularınız size daha nasıl desem biraz da daha sempatiyle daha yumuşak yaklaşabilsin. Miçotakis'in bu yumuşama sinyallerinde açıkçası S-400'lerin gelmeye devam eden S-400'lerin de payı olduğunu düşünüyorum. Çünkü önümüzdeki takvime baktığımız zaman yanlış hatırlamıyorsam 15 uçak geldi diye hatırlıyorum. Belki hafızam yanıltıyor da olabilir. Ancak Kasım ayı sonunda sevkiyatın tamamlanması ve 2020
Nisan ayında da tamamlanması bekleniyor.
Sevkiyatın işte Kasım civarı tamamlanıp bu yılın Kasım civarı tamamlanıp sistemin şeye geçmesi.
Hayata geçmesi.
Hayata geçmesi. Nisan 2020. Evet, hayata geçmesi Nisan 2020. Ki çok uzun bir süre kalmadı. Buna da kısa bir süre. Bunda caydırıcı bir etki olduğunu ve Türkiye'nin menfaatinin olduğunu düşünüyorum.
Evet. Şimdi geçen hafta sonu yaşanan bir diğer önemli gelişme de aslında Hürmüz Boğazı'nda yaşandı. O konuya da temas edelim sizinle. Gelişmeleri kısaca bir hatırlatmakta fayda var. ABD yönetiminin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra İran petrolünü hedef alan yaptırımlarının bir sonucu olarak görülen Körfez'deki gerginlik, aynı zamanda diğer ülkeleri de tanker savaşlarının bir paydaşı haline getirdi. Evet. İngiltere, Suudi Arabistan ve İran arasında yaşanıyor bu tanker krizi. Neler gerçekleşti efendim, sizden dinleyelim son yaşanan olayları.
Şimdi İngiltere'nin İran'a ait tankere el koyması, İran'ın da İngiltere'ye ait tankere Hürmüz Boğazı'nda el koymasıyla oradaki tansiyon zaten bu iklim özellikle Hürmüz Boğazı civarında her zaman bu hassasiyeti görüyoruz. Yükseldi tekrar. Bunda İran'ın uluslararası kamuoyu diyeceğim ama daha çok Amerikan endeksli, Amerika'ya yakın kamuoyu demek belki daha doğru olabilir. Nükleer faaliyetlerine çekilen tepkiyle belki birleştirmek gerekebilir. İran'ın uluslararası platformda yalnızlaştırılmasının bir adımı olarak da belki görülebilir. Bu süreçte Türkiye'nin pozisyonunu özellikle dikkat çekmek isterim. Çünkü Türkiye İran'ın nükleer faaliyetlerinin kısıtlanması konusunda her zaman konuya temkinli ve dengeli yaklaştı. Ne Amerika gibi İran'ın bu faaliyetleri tamamen sonlandırması yönünde bir pozisyon almadı. Diğer taraftan İran'ın elindeki nükleer gücü barışçı amaçlarla kullanması için desteklenmesi ve bunun o yöne kanalize edilmesi yönünde bir pozisyon aldı. Belki önümüzdeki süreçte Suriye'deki İran'ın durumunu da göz önüne aldığımız zaman her ne kadar belki şu dönemde biraz geri plana itilmiş gibi görülse bile Suriye'de ciddi bir İran'ın Suriye'de ciddi bir faaliyetleri olduğunu görüyoruz. Belki ikisinin bir bağlantılı olarak sonbahardan sonra bir hareketlenme yaşanabilir.
Evet, gelişmelerin hepsini bir arada değerlendirmek zorundayız evet. Tabii ki. İngiliz siyaseti de çok çalkantılı bir dönemden geçiyor. Hükümete dair de bir takım eleştiriler var. Acaba İngiliz siyaseti bu gelişmelerden nasıl etkilenir sizce?
Şöyle şimdi İngiltere'de özellikle Avrupa Birliği'nden çıkışın kabul edilmesinin ardından Avrupa'da bu tedirginlik var. İngiltere'nin çünkü Avrupa Birliği'ne ciddi bir katkısı ve desteği vardı. Ancak İngiltere'deki iç dinamikler görüldüğü kadarıyla çok da Avrupa Birliği'nden bu çıkışı gündemine alacak gibi gözükmüyor. Özellikle İngiltere'nin yeni başbakanının bu süreçte daha belki aktif olması beklenebilir. Ancak İngiltere'nin özellikle 19. yüzyılın sonundan itibaren Orta Doğu'yla olan o çok yakın ilişkisi göz önünde alındığı zaman belki biraz daha bölgede aktif bir siyaset yolu tercih edebileceğini görüyoruz ki zaten İran'la yaşanan gerilim de bunun bir devam mahiyetinde gibi gözüküyor.
Evet, İdlib ve Suriye meselesine de temas edelim isterseniz efendim. Çatışmasızlık bölgesinde saldırılar vardı. Yine sivillere yönelik bir can kayıpları yaşandı.
Evet, o bölgede tabii ki sivillere yönelik saldırıların engellenmesi, Rusya eksenli gelişen olayların olmaması bakımından Türkiye'nin ciddi bir pozisyon aldığını gördük. Ancak maalesef son dönemde bu saldırıların zaman zaman artarak devam ettiği görülüyor. Belki de Rusya'nın biraz daha orada barışçı bir yaklaşma ihtiyacı var.
Evet, iç siyasete geçelim isterseniz. Devlet Bahçeli'nin Karaman'da yaptığı konuşmalar önemliydi. MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye'nin ortağı olduğu F-35 projesinden dışlanması kimsenin yanına kalmayacak. Kötü müttefiklik inşallah savaş uçaklarımızın yapılmasına da gerekçe olacaktır, dedi.
Tabii
dileriz gerçekleşir bu niyet.
Şöyle, gerçekleşir mi? Bence gerçekleşir. Çünkü gerçekleşti. Şu açıdan, şimdi Türkiye'nin silah ambargosuyla karşı karşıya kaldığı ilk olay, eğer bu F-35'i bir tür ambargoyla aynı kategoriye koyarsak yeni bir olay değil. Biraz önce telaffuz ettiğimiz Kıbrıs Barış Harekatı'nın gerçekleştirmesinin ardından Amerika'nın Türkiye'ye ciddi bir silah ambargosu olmuştu. O dönemde ambargonun sonrasında bugün adını sıkça duyduğumuz Türk savunma sanayinde ciddi bir rolü olan Aselsan'ın kuruluşu da bu tarihlere denk geliyor. Ancak sonrasında, yani Barış Harekatı'ndan sonra Aselsan'ın kurulması ve sonraki süreçte beklenen ivmenin yakalandığı çok da söylenemez. Ancak 2000'lerin başından itibaren, belki 2010 civarı denebilir, terörle mücadele kapsamında Irak'ın kuzeyi ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde Amerika'dan kiralanan insansız hava araçlarının kullanılması ya da İsrail'den kiralanan İHA'ların kullanılması sırasında zaman zaman sorunlar yaşandı. İsrail ve Amerika bunu bazen teknik nedenlerle açıklamaya çalıştı. Bazen personel yetersizliği bahane gösterildi ama sonuç olarak Türkiye'nin terörle mücadelesinde ciddi bir sekteye neden oldu Amerika'nın ve İsrail'in bu gönülsüz desteği diyelim. O süreçte Türkiye'nin insansız hava araçlarına, hem İHA'lara hem SİHA'lara yönelik çalışmalarının meyvelerini bugün ciddi oranda topladığını görüyoruz. Mesela Bayraktar ile insansız hava aracıyla artık Türkiye o bölgede başka bir ülkenin desteğine, yardımına ihtiyaç duymadan kendi istihbaratını ve zaman zaman müdahalesini sağlayabiliyor. Sadece kendisi için değil, işte aklıma gelen ilk örnek mesela Pakistan oldu. Bu insansız hava araçlarının satılması ve ayrı bir gelir elde edilmesi de mümkün oldu. Şimdi sadece insansız hava araçlarında veya SİHA'larda değil, paletli araçlarda işte de milli atılımların olduğunu görüyoruz. İşte Atak helikopterinden yerli üretim, milli üretim,
fırtın, elektrikli araç, akrep.
Evet, akrep bugün gazetelerde evet. Vardı. Veya fırtına obüslerine kadar ciddi anlamda mesafe kaydedildi. Ha, bu mesafe kaydedilmemiş olsaydı ve Sayın Bahçeli'nin bu açıklamalarını okusaydık bunun sadece bir temenniden ibaret olduğunu söyleyebilirdik. Ancak yapılan işleri alt alta sıraladığımız zaman ciddi bir yekün tuttuğu göz önüne alındığı zaman Türkiye kendi milli ve yerli savaş uçağını yapabilir mi? Tabii ki kolay değildir. Tabii ki bugünden yarına olacak şey değildir. Ancak bir hedef olarak ortaya konması ve bu yönde pozitif çalışmaları yapılması bakımından olumlu görüyorum. Geç kalınmış olmakla birlikte Türkiye'nin eğer bu konuda ciddi bir irade ortaya koyarsak, ki koyacağını düşünüyorum, olumlu sonuç neden almasın?
Evet, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla devam edelim isterseniz. Parlamenter sistemin 15 Temmuz'da fiilen ömrünü doldurduğunu söyledi. Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi macera değil bir mecburiyettir ifadelerini kullandı.
Dün Kastamonu'daydı yanlış hatırlamıyorsam Sayın Bahçeli, oradaki konuşmasında söyledi bunları. Özellikle 15 Temmuz'da Fethullahçı darbe girişiminin ardından Sayın Bahçeli'nin hükümete ciddi bir destek verdiğini görüyoruz ve bunun Türkiye açısından ciddi bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Son 40 yılda devletin kılcallarına kadar nüfuz etmiş, eğitimden milli güvenliğe kadar her sahada kendine yer edinmiş, yer açmış illegal bir yapıya karşı mücadelede Bahçeli'nin desteğinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer bir devletin içerisine, daha doğrusu kılcallarına kadar böyle illegal bir yapı nüfuz etmişse, bunun temizlenmesi de bugünden yarına olacak bir şey değil. Yani sonuçta bu bir zaman alan, süreç alan bir konu. Bahçeli'nin bu konuda samimi bir destek ortaya koyduğunu görüyoruz. Dünkü konuşmasında da hem biraz önce konuştuğumuz F-35'ler, milli uçak konusunda yaklaşımı vardı. Hem de
Doğu Akdeniz'le ilgili.
Hem de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine Bahçeli'nin ciddi bir katkı ve destek verdiğini görüyoruz. Ve aynı desteğin AK Parti'de de tabii karşılık bulduğunu söyleyebiliriz. Görüldüğü kadarıyla AK Parti ile MHP'nin Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin pekiştirilmesi ve geliştirilmesi yönünde çalışmasını devam edebileceğini söyleriz. Özellikle İstanbul seçimlerinin yenilenmesinin ardından 31 Mart'ı da tabii buna katabiliriz. İstanbul seçimlerinin yenilenmesinin ardından AK Parti'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin daha ivme kazandırılması, daha işlerlik kazandırılması yönünde çalışmalar yapılıyor. Tabii araya meclisin kapanması ve işte bayramın girmesinden dolayı belki bir parça yavaşlama olabilir, ancak özellikle bayramdan sonra Cumhurbaşkanı'nın bu konuyu daha da gelen raporları değerlendirerek yeni bir perspektif açacağını, yeni bir yol haritası çizeceğini ve sonbaharda Türkiye'nin belki de daha da ivme alarak yeni bir kulvara geleceğini söyleyebiliriz.
Evet efendim, Yeni Birlik gazetesinin manşetinde bir haber vardı Filios'la ilgili. Sultan II. Abdülhamit döneminde hayata geçirilmesi planlanan bir projeydi. Sona yaklaşıldığına dair haberler var. Aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın da açıklamaları var bu konuda.
Evet, bugün gazetelerde vardı. Çaycuma'daki Filios Beldesi'nde Sultan II. Abdülhamit tarafından hayata geçirilen bir proje. Ancak sadece Filios'la ilgili değil, Osmanlı'nın son dönemlerinde kağıt üzerinde kalıp da şu anda sanırım bir iki tane daha vardı ama şey yapamadım, hafızamı toparlayamadım. Başka projeler de vardı. Özellikle Zonguldak, Bartın, Karabük civarının hareketlendirilmesi, bu bölgedeki Türk Hava Yolları seferlerinin başlaması, karayolu ve demir yolları projeleriyle birlikte orada yeni bir ivme yakalanacak gibi görülüyor.
Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim. Değerli katkılarınız için. Sağ olun. Sabah gazetesi editörü Tarık Işık'la birlikte gazetelerde öne çıkan konu başlıklarını değerlendirdik.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor. Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Ekonomideki son gelişmeler Yeni Gün'de.
Polis Akademisi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Mehmet Levent Yılmaz'la birlikte ekonomiyi konuşacağız. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, yayınlar.
Teşekkürler. Piyasaların gözü 25 Temmuz'da yapılacak olan Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısında. Enflasyon oranı da son aylarda gerilemeye başladı. Bu ayın sonunda da Merkez Bankası Fed'in bir para politikası toplantısı var. Tüm gelişmeleri harmanlayarak konuşalım sizinle. Bir faiz indirim kararı bekleniyor. Ülkemize yansımaları ne olur?
Şimdi tabii uzunca bir süreden bu yana biliyorsunuz Türkiye'de finansman maliyetlerinin ne kadar yüksek olduğu ve Merkez Bankası'nın para politikası kurulu kararlarında bir türlü faiz indirimine gitmemesinin reel sektör üzerinde yarattığı baskıyı konuşuyorduk. Tabii bu sadece içerideki gelişmelerle değil dışarıdaki piyasalardaki hareketlerle de beraber değerlendirmemiz gereken bir konuydu. Bir süredir biliyorsunuz Amerikan Merkez Bankası Fed'in uyguladığı para politikası güçlü dolar üzerine kuruluydu ve doların güçlenmesi yani diğer para birimleri karşısında değer kazanıyor olması karşısında bizim gibi gelişmekte olan ülkeler buna faiz artırımıyla cevap vermek zorunda kalmıştı. Ancak bir süreden bu yana Amerikan Başkanı Trump'la Fed Başkanı arasında bir tartışma vardı. Trump ısrarla Amerika'da faizlerin çok yüksek olduğunu ve Amerikan ekonomisinin ihtiyacının daha düşük faizler olduğunu söylüyordu. Ve süreçte Trump'ı yavaş yavaş haklı çıkarmaya başladı. Fed tarafında da önce o enflasyon tarafındaki hareketi görmek için yapılan işlemler orada oluşan beklentide istenilen olmadı. Bu sefer bazı Fed üyelerinin de evet hani bizim yavaş yavaş faiz indirimi yapmamız gerekebilir dediğini görmeye başladık. Şimdi tabii Amerika tarafında, Fed tarafında faiz indirimi sinyallerinin gelmesi bizim gibi gelişmekte olan ekonomiler için çok iyi haber. Çünkü doların kendi kendine gevşemesi yani Fed'in para politikalarıyla gevşemesi bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin daha rahat para politikası yapması anlamına gelecek. Zaten biz içeride bir süredir biliyorsunuz özellikle geçtiğimiz yıl Ağustos ayındaki kur atağının ardından hem kur hem enflasyon tarafında zorlandığımız bir dönem.
Kur, faiz, enflasyon
evet,
döngüsü içerisinde.
Yani orada çok ciddi bir sorun yaşadık. Yani kurun fırlaması, onun üretici fiyatları endeksinde yarattığı baskı, üretici fiyatlarından tüketici fiyatlarına geçişkenliğin yoğun olması, bütün bunların enflasyona neden olması, enflasyonu ve kuru baskılamak için de faiz artırmak zorunda kalmak bizi çok zorladı son bir yıldır. Evet, bizim Merkez Bankamızın bir kur hedefi yok. Biz dalgalı kur rejiminde olan bir ülkeyiz. Merkez Bankamızın da bir kur hedefi yok. 1211 sayılı Merkez Bankası Kanunu sadece bize fiyat istikrarını ön plana çıkartan bir kanun çerçevesi sunuyor. Ancak dolarizasyonun yüksek olduğu ekonomilerde yani bizim gibi ekonomilerde her ne kadar bir kur hedefiniz olmasa da kurun yarattığı risklerden dolayı kuru dengelemek zorunda kalıyorsunuz. Bunun için de kur hareketleri para politikası kurulu kararlarında etken bir önemli değişkenlerden bir tanesi oluyor. Şimdi 25 Temmuz'a da böyle gidiyoruz. Tam da bu atmosferin içerisinde gidiyoruz. Bir tarafta Amerikan Merkez Bankası Fed'in gevşeme kararı çok yüksek olasılıkla görünüyor. Diğer tarafta da içeride enflasyon tarafında biliyorsunuz %24'leri gören bir tüfe vardı. Şimdi 16'ların altına doğru geldik ve 12 aylık enflasyon beklentileri de düşmeye başladı.
Yaz mevsiminin gelmesinin de payı vardır.
Burada dinleyicilerimiz için aslında bir açıklama da yapmak da faydalı olabilir. Biz şu anda gerçekleşen enflasyona değil enflasyon beklentilerine göre karar veriyoruz para politikası kurulu olarak. Şimdi enflasyon beklentileri 12 aylık enflasyon beklentileri de geçen yılki gibi değil, daha iyimseriz enflasyonda. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın böyle dişe dokunur bir faiz indirimi yapması için alan oluşmuş görünüyor. 2 yıllık tahvil faizi dediğimiz yani hazine tahvillerinin faizlerine baktığımızda da orada da 20'nin altındayız. 18-19 arası gidip geliyoruz. Dolayısıyla 24 Merkez Bankası'nın şu anda mevcut politika faizi 24 çok yüksek. Belki 20'lere gelebileceğimiz bir atmosfer oluşmuş durumda. Ve açıkçası piyasada bunu satın almış gibi görünüyor. Yani en az bir 250 bas puan, en çok 400 bas puan yani 2,5 ile 4 puan arası bir faiz indirimi olası görünüyor Merkez Bankası'nın 25 Temmuz para politikası kurulunda. Burada önemli olan nokta şu. Reel sektör çok zorlandı bu süreçte. İşte geçtiğimiz aylarda açıklanan ISO 500 yani İstanbul Sanayi Odası'nın en büyük 500 sanayi işletmesini açıkladığı ona ilişkin araştırma verileri. Ardından ikinci 500 verileri şunu gösterdi. İşletmeler özellikle reel sektör finansman maliyetlerinin altında çok eziliyorlar ve karlarının önemli bir kısmı finansman maliyetlerine gidiyor ve bu finansman maliyetlerinin yüksek olması da onların rekabetçilikte dezavantajlı olması anlamına geliyor. Şimdi bu açıdan baktığımızda tam zamanı. Artık bizim enflasyonun geldiği nokta, enflasyon beklentilerinin geldiği nokta, kurun bütün risklere rağmen geldiği nokta. Mesela hangi risklerden bahsediyorduk? İşte Türkiye-Amerikan ilişkilerinde gerilmeden bahsediyorduk. S-400'lerin gelmesiyle beraber ortaya çıkacak atmosferden bahsediyorduk. Her türlü işte Türkiye'ye karşı ekonomik yaptırımların risklerinden bahsediyorduk. Bütün bunlara rağmen S-400 haftası dediğimiz işte o S-400'lerin teslimatının başladığı haftaya 5.70'lerde girmiştik kurda. Şu anda 5.66'lardayız, 5.65'lerdeyiz. Yani orada bile bir gevşeme oldu. Çünkü Fed'in yani Fed'in politikası burada çok etkili. Dolayısıyla Türkiye bir tarafta küresel riskler, küresel ekonomik riskler, bir tarafta Amerika ile olan ilişkileri, bir tarafta da içerideki makroekonomik verilere baktığımızda artık 25 Temmuz itibariyle Merkez Bankası'nın faiz indirmeye başlaması, bakın sadece bir toplantılık indirmeden bahsetmiyoruz. Yani tamam 25'inde toplantı var, 24'ten 20'ye indirdik değil. Bundan sonra kademeli olarak reel sektörün finansmanını da avantaj sağlayacak kademeli indirimlere başlaması gerekiyor. Sadece reel sektör tarafında değil, Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden inşaat tarafında da çok ciddi durgunluk var. Yine geçtiğimiz hafta açıklanan verilerde ipotekli konut satışı, yani bankadan kredi kullanılarak yapılan konut satışları çok düşük görünüyor. Dolayısıyla sektör, inşaat sektörü çok zorlanıyor. Ha burada inşaat sektörüyle inşaatla büyüme konusu çok tartışmalı. İşte biliyorsunuz 11. Kalkınma Planı'nda mecliste kabul edildiği bir hafta içerisindeyiz. Orada yeni büyüme modeli ne olmalı tartışmaları da yapılmıştı kalkınma planı hazırlarken. Ama Türkiye gelişmekte olan bir ekonomi ve bu ekonominin altyapı yatırımlarına ihtiyacı vardı. Bu altyapı yatırımları yapılırken de inşaat sektörü biraz ön plana çıktı. Bunu kabul ediyoruz. Ama artık mevcut yapının korunması değil de kurtulması açısından da düşük finansman maliyetlerine ihtiyacımız var. Çünkü maalesef Türkiye'de ciddi bir tasarruf açığı var ve bu tasarruf açığının neticesinde de konut sahibi olabilmek için özellikle orta ve alt geliri grubunun banka kredilerine ihtiyacı var. Ama kredi maliyetlerinin yüksek olması oradaki talebi düşürüyor. Talep düştükçe sektörün bırakın yeni yatırım yapması, daha önceden yapmış olduğu, üretmiş olduğu konut stoğunda bir artış yaşandı. Şimdi onun eritilmesi gerekiyor. Buna ilişkin bazı fon önerileri de olmuştu. İşte Emlak Katılım Bankası bunun için kurulmuştu. Orada bir zihinsel olarak belirli bir aşama kat edildi ama artık şeye geçilmesi lazım, operasyona geçilmesi lazım. Dolayısıyla geldiğimiz noktada her şey Türkiye'nin bundan sonraki ekonomisindeki izleyeceği rotada finansman maliyetlerinin uygunluğu konusu birinci gündem maddesi ve 25 Temmuz'da da buna ilişkin bir adım artık bütün piyasa satın aldı. En az 250, en çok 400 gibi görünüyor.
Evet, veri odaklı bir seyir izleyeceğiz, evet. O zaman bu hafta piyasaların gözü bu verilerde olacak. Bundan önceki yılbaşından bu yana gerçekleştirilen 4 toplantıda bir faiz indirim kararı beklenilmişti ama beklentinin aksine, evet, gerçekleşmedi. Sadece metinlerde bir takım değişikliğe gidilmişti. Bakalım bundan sonra ne olacak? Peki küresel piyasada durum nedir acaba? İngiltere ve İran arasında yaşanan bir
petrol fiyatlarını çok etkileyen bir gelişme var.
Evet. Siz nasıl yorumlarsınız İran, son gelişmeleri?
Amerika Birleşik Devletleri'nin İran yaptırımları İran ekonomisini çok sıkıştırdı, çok daralttı ve İran içeride gerçekten iç siyasette çok zorlanmaya başladı İran yönetimi. Ve özellikle bu yaptırımlar neticesinde ortaya çıkan atmosfer İran'ın bundan sonraki süreçte ne kadar sert davranabileceğini de daha önce açıkçası gösteriyordu. Bunlardan iki tane kritik gelişme var. Bir tanesi İran Hürmüz Boğazı'nda İngiliz gemilerine biliyorsunuz bir el koyma işlemi yapıyor. Ama bunun bir önceki kısmı var. İran bunu durup dururken yapmıyor. İngiltere'nin yaptığı bir şey vardı. Bir İran gemisini hatırlayalım. Bu birinci kısım. İkinci kısım dün çok geniş yankı bulmadı. Ama özellikle yabancı haber sitelerinde ciddi bir iddia vardı. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri İstihbarat Teşkilatı CIA ajanlarını İran içerisinde gözaltına aldığını, işte CIA'ya çalışan ajanları tutukladığını, bunların isimlerini bugün ilan edeceğine yönelik haberler de var. Şimdi İran içeride yaptırımlar neticesinde sıkıştıkça böyle agresif hareketler yapıyor, yapacak da. Yani başka çaresi kalmıyor. Dolayısıyla Amerika-İran ilişkilerinin gerilmesi, Amerika'nın İran yaptırımlarının dozunu artırması, bir de üstüne işte Hürmüz Boğazı'nda yaşananlar bölgesel riskleri ve bölgenin bir petrol coğrafyası olması üzerinden petrol fiyatları üzerindeki baskıyı artırmaya başladı. Bu kötü haber, şöyle kötü haber, bizim gibi net enerji ithalatçısı olan petrolü doğrudan dışarıdan almak zorunda kalan ülkelerde petrol fiyatlarının artması çok istenmez. Dolayısıyla bu küresel fiyatlara etkisi, petrol fiyatlarına etkisini takip etmemiz gerekiyor. Orada gelişmeleri izlemek zorundayız. Ama daha büyük bir risk var. Amerika Birleşik Devletleri bir süreden bu yana İran'ın nükleer alanındaki çalışmaları, işte o uranyum zenginleştirmesine ilişkin çalışmaları biliyorsunuz en üst düzeyden eleştiriyordu ve dönem dönemde işte Pentagon'la ilişkisi olduğunu bildiğimiz düşünce kuruluşlarından veya bağlı stratejistlerden işte bir İran müdahalesi olabilir mi? Askeri müdahaleyi kastediyorum. Konuşuluyordu. Şimdi bu riskler de arttığı sürece bölge birazcık daha fazla ısınacak. Zaten biliyorsunuz sıcak Suriye konusu, işte orada Kuzey Irak tarafındaki gelişmeler. Doğu Akdeniz buraya. Zaten o bambaşka bir konu. Zaten bölge sıcaktı. Bu İran konusundaki politikalar bölgeyi daha da sıcak hale getirebilir ama şunun altını çizmek lazım. Yani dünyanın şu anda geldiği nokta, ekonomik açıdan söylüyorum, çok sürdürülebilir değil. Yani bu kadar çok yoğun ticaret savaşı, tarifeler, kotalar, yaptırımlar, ticaretin engellenmesi gibi dünyanın ekonomisinin geldiği nokta çok sürdürülebilir değil. Bu bir yerden patlak verir. Ama umarız bunun bir askeri çıktısı olmaz. Yani çok sevdiğim bir laf vardır. Malların geçmediği sınırlardan askerler geçer diye. Yani ekonomik yaptırımların ve serbest ticaretin önlenmesinin neyle sonuçlanabileceğini aslında 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Yani 2500 yıllık İpek Yolu koridoru bize bunu defalarca gösterdi. Yani İpek Yolu üzerinde ne zaman ticaret durduysa hep mutlaka bir savaş çıkmış. Ve savaşların önemli bir kısmı da İpek Yolu üzerindeki ticaret şehirlerini ele geçirmek üzere yapılmış. Dolayısıyla burada bölgedeki, başta işte bizim de içinde bulunduğumuz bölgedeki ticaretin durdurulması, yaptırımlar, işte sınırların kapatılmasının yükselttiği tansiyonun nereye gideceğini 3 aşağı 5 yukarı kestirebiliyoruz. İnşallah gitmez. Çünkü burada işte Suriye konusu başlı başına bir konu. Kuzey Irak konusu başlı başına bir konu. İran başlı başına bir konu. Hemen yukarı çıkıyorsunuz. Gürcistan konusu hala çözülmüş değil. Dönüyorsunuz Kırım. Büyük sıkıntı devam ediyor orada. Ukrayna'da biliyorsunuz siyasi gerilimler, siyasi değişkenlikler çok yoğun. Ukrayna ekonomisi diye bir şeyden bahsetmek çok mümkün görünmüyor. Daha batıya gidiyorsunuz. Yunanistan'ın durumu ortada. Yani Çipras. Biliyorsunuz ekonomideki politikaları yüzünden, tamam son dakikada bir Kuzey Makedonya kararı oldu ama ekonomi politikaları yüzünden Yunanistan halkının sıkışması Çipras yönetimini devirdi. Şimdi orası da öyle. Batınızda ekonomi yok. Ukrayna Yunanistan attı. Gidiyorsunuz Kırım'da ciddi bir gerilim var. Dönüyorsunuz Gürcistan aynı şekilde. Bizim bir çok klasik bir Ermenistan problemimiz var. Sürekli pişirilen, işte yapmadığımız halde bir soykırım iddiası ve sürekli bunun Batı'daki parlamentolarda karşımıza çıkması. İran konusu, Kuzey Irak konusu, Suriye konusu, Doğu Akdeniz konusu, Kıbrıs konusu. Şöyle bir Türkiye'nin etrafında tur attığınızda bir tane düzgün yer yok. Dolayısıyla bunun içerisinden şimdi ihracat yapmaya çalışıyorsunuz. İthalattaki bağımlılığınızı düşürmeye çalışıyorsunuz. Genç nüfusunuz var. Avrupa'nın en genç nüfusu sizde. Oraya istihdam yaratmaya çalışıyorsunuz. Bir taraftan kur ataklarıyla ekonominiz yıpranmış. Onu düzeltmeye çalışıyorsunuz. İki çeyrektir küçülüyoruz. Onu büyütmeye çalışıyorsunuz. Bir taraftan da biliyorsunuz işte yerel seçimlerle beraber ufak tefek siyasi hareketlilikler olduğunu görüyoruz. Onların bir yarattığı atmosfer var. İşte bunların içinde büyümeye çalışıyorsunuz. Bu kolay değil ama Türkiye'de güçlü bir ülke. Bunların hepsini eş zamanlı olarak koordine edebilecek bir ülke. Nereden biliyoruz? Doğu Akdeniz'deki sondaj gemilerimizden biliyoruz. Deniz kuvvetlerimiz biliyorsunuz orada angajman kurallarını uyguluyorlar. Suriye politikamız çok net. İdlib'de bunu görüyoruz. Suriye politikamızda geri adım atmıyoruz çok net. Kuzey Irak tarafında ve Suriye tarafında terörle mücadelede en üst boyutta gidiyoruz. Artık örgüt yöneticilerinin her gün birkaç tane üst düzey örgüt yöneticisinin etkisiz hale getirildiği bir atmosferdeyiz. İran tarafında biliyorsunuz uzunca bir süredir olmayan şeyler oldu olumlu manada. İdlib mutabakatı var. İşte biliyorsunuz Tahran'da liderler bir araya geldiğinde Türkiye'nin oradaki net duruşunu gördük. Diğer tarafta yine Rusya ile olan ilişkilerin işte S-400'ler bunun bir yansımasıydı ama az tarihin en iyi seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bütün hepsini idare edip bir taraftan enflasyonu düşürüyoruz. Kurda dengelenmeyi sağlamış durumdayız. Dolayısıyla zor bir dönem ama bunları da yönetebilecek bir gücümüz olduğunu da göz ardı etmeyelim. Veriler söylüyor bunu. Bu hani gönlümüzden geçenler değil.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Teşekkür ediyorum. Katkılarınız için sağ olun. Polis Akademisi öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Mehmet Levent Yılmaz'la birlikte ekonomiyi konuştuk.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Sevgili dinleyenler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun'un doğu ilçeleriyle Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Yurdumuzda ve dünyadaki bazı merkezlerde bugün beklenen en yüksek sıcaklıklarsa şöyle olacak. Ankara az bulutlu 29, İstanbul az bulutlu 31, İzmir az bulutlu 36, Erzurum az bulutlu 29 derece olacak. Amsterdam az bulutlu 24, Atina az bulutlu 33, Bağdat az bulutlu 44, Berlin az bulutlu 24, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Lefkoşa sıcak 39, Londra az bulutlu 28, Madrid az bulutlu 40, Mekke az bulutlu 44, Moskova az bulutlu 25, New York gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Paris az bulutlu 32, Pekin az bulutlu 34, Roma az bulutlu 29, Saraybosna ve Viyana az bulutlu 31 ve Zürih az bulutlu 30 derece olacak.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Değerli dinleyicilerimiz, TRT Berlin muhabiri İlhan Atasoy telefon hattımızda. Efendim günaydın, hoş geldiniz.
Günaydın, iyi haftalar, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Almanya gündeminde neler var? Hangi konular ön planda? Buyurun sizden dinleyelim.
Aslında şöyle ifade edelim. Geçen haftaki sürpriz bir gelişme Almanya'nın hala gündeminde diyebiliriz. Von der Leyen'in Savunma Bakanlığı'ndan ayrılması sonrası o koltuğa Merkel'den sonra Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin genel başkanlığına geçen Karan Bauer oturmuştu ki bu gerçekten Almanya için sürpriz olmuştu. Siyaset için sürpriz olmuştu. Çünkü Karan Bauer kabinede görev almayacağını daha önce birkaç dolayısıyla adı o süreçte hiç bakanlık için geçmemişti. Almanya için sürpriz bir karardı. Ancak Başbakan Merkel'in hamlesi olduğu artık alenen konuşuluyor Almanya'da. İki hafta boyunca da Karan Bauer'le Merkel'in bu konuyu müzakere ettiği ortaya çıkmış bulunuyor. Geçen hafta içerisinde Cumhurbaşkanlığında düzenlenen tören sonrası görevi devralmıştı. Bu hafta içerisinde de mecliste, ki meclis olağanüstü toplanacak tatilde, olağanüstü toplantıda yemin edecek Karambavar. Ancak o yemin öncesi gerek hafta içi gerekse hafta sonu bazı etkinliklere katıldı ki o etkinliklerde de bütün gözler Karambavar'ın üzerindeydi. Özellikle Merkel sonrası Almanya'da siyasetin önemli isimlerinden biri olması bekliyordu kendisinin. Dolayısıyla hafta boyunca konuşulan konu Almanya'da yeni haftada da gündem olacak gibi görünüyor. Çünkü yeni bakan ilk demecini hafta sonu Alman gazetelerine verdi ve savunma bütçesini önemli ölçüde artırmak istediğini ifade etti. Ancak bu açıklamalara dün akşam saatleri itibariyle de koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti başta olmak üzere muhalefetten farklı sesler yükseldiğini ifade edebiliriz. Dolayısıyla Almanya'da geçen hafta sonuna doğru başlayan siyasetteki bu değişim, kabinedeki bu değişim Almanya'da yeni haftada da konuşulacak gibi görünüyor. Bir başka konu ise Başbakan Merkel'in sağlık durumu. Biliyorsunuz yaklaşık bir aydan fazla bir süredir Başbakan Merkel özellikle askeri törenlerde, ayakta beklediği törenlerde, toplantılarda titreme nöbetleri geçiriyordu. Geçen hafta Cuma günü yıllık olağan basın toplantısı vardı Merkel'in. O toplantıda iyiyim, sağlığım yerinde, başbakanlık görevime devam edebilirim, bu görevi yerine getirebilirim dedi. Ama yine de gazeteciler, bizler hafta sonu Merkel'in iki programı vardı. O iki programda da tüm dikkat Merkel'i takip ettik. İki programda da ayakta beklemesi gerekiyordu, konuşma yapması gerekiyordu. Hafta sonu da Merkel'in sağlık durumu, titreyip titremeyeceği, bu nöbeti geçirip geçirmeyeceği noktasında bütün gazeteciler yine Merkel'e odaklanmıştı ki bu hafta içerisinde de bu konunun yine konuşulmaya devam etmesini bekliyoruz. Merkel'in dediğim gibi olağanüstü toplanacak olan mecliste meclis sonrası, o toplantı sonrası 3 haftalık izne çıkması bekleniyor. İşte o izin süresi sonrasında ise yine Merkel'in sağlık durumu konuşulmaya devam edilecek. İç politikadaki bir başka gelişme ise aslında hafta sonu dikkat çekici bir gelişmeydi bu. Kassel şehrinde aşırı sağcılar eylem düzenlemek istediler hafta sonu, pazar günü. Buna karşı çıkan on binlerce kişi sokaklara çıktı, aşırı sağcıları protesto etti. Bunun üzerine de aşırı sağcılar o gösterilerinden, eylemlerinden vazgeçti ki aslında bu eylemin nedeni şuydu, aşırı sağcıların sokağa çıkma nedeni. 2 Haziran'da Kassel bölge valisi öldürülmüştü, Lübke. O cinayetin aşırı sağcı bir kişi tarafından işlendiği ortaya çıkmıştı. İşte bunun üzerinden aşırı sağcılar bu cinayet üzerinden aşırı sağ noktasında üzerimize fazla geliniyor şeklinde itirazlarını dile getirmek için sokağa çıkmak istemişlerdi. Ancak dediğim gibi o aşırı sağcıların gösterilerine sağduyulu 10 bin kişi diyelim izin vermedi. Sokaklarda aşırı sağcıları protesto ettiler. Almanya'da iç politika ilişkin 3 başlık bu şekilde yeni haftada da konuşulmaya devam edilecek. Dış politikada biliyorsunuz Körfez bölgesindeki gerilim hala devam ediyor. Almanya'nın dış politikadaki en önemli gündem maddesi bu hafta bu olacak diyebiliriz. Çünkü dış İran'a sağduyu çağrısı yaptı. Hem de bölgede olası tehlikelerden, olası gerilimlerden bahsetti ki dikkat çekici bir ifadesi vardı. Avrupalı muhatapların, bölgedeki devletlerin tüm çabalarının olası bir savaşı önlemek olduğunu işaret etti Dışişleri Bakanı Heiko Maas. Almanya'nın yeni haftadaki dış politikadaki dediğim gibi en önemli gündem maddesinin bu olmasını bekliyoruz. Son sözü şöyle toparlayayım. Aslında Almanya'da siyasete tatil başladı diyebiliriz. Özellikle Merkel'in yıllık basın toplantısından sonra zaten meclis geçtiğimiz haftalarda kapanmıştı. Ağustos'un ortasına sonuna kadar Almanya'da siyasetin durağan gitmesini bekliyoruz. Ancak dediğim gibi gerek iç politikadaki gerekse dış politikadaki gelişmeler Almanya'da siyasette siyasetin yönünü bu haftada belirleyecek gibi görünüyor.
Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Telefon hattımızdaki konuğumuz TRT Berlin muhabiri İlhan Atasoy'du.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de.
Akademisyen, sosyolog, Profesör Doktor Erdinç Yazıcı ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Merhabalar,
Sayın Yazıcı.
Merhabalar, iyi sabahlar.
Efendim, gündemdeki en önemli başlıkta başlayalım sohbetimizi. ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Başkanlığındaki heyet Suriye Çalışma Grubu toplantısı için bugün Ankara'da olacak. Jeffrey, Ankara ile Washington arasındaki F-35 ve S-400 geriliminin gölgesinde kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor. Neler konuşulacak, siz ne bekliyorsunuz bu görüşmelerden?
Yani görüşme tabii teknik detayları itibariyle bu biliyorsunuz. Suriye bağlamında özellikle Manbij meselesi ve bu güvenlikli bölge meselesi halen daha bu müzakere sürecinde. Bunlar görüşülecek. Biliyoruz, hep bu programda da sıkça konuştuk. Aslında neredeyse yıllardır artık, aylardır Türkiye'yi oyalayan bir Amerikan stratejisi burada devrede. Yani diyelim ki aşağı yukarı hatırlayalım. 1,5 yıl önce Manbij'den PKK'nın çekileceğini, PYD'nin çekileceğini ilan etmişti. Ve Amerika halen daha hazırlıklar süremiyor. Sürüyor, hazırlıklar sürüyor, çekilemiyorlar. Oysa Manbij'i kocaman bir yer zannediyor herkes. Oysa bir kasabadan bahsediyoruz, bir ilçeden, Halep'in bir ilçesinden bahsediyoruz. Ve onun kırsalından bahsediyoruz. Yani Amerika gibi küresel bir gücün, bir işbirliği yaptığı terör örgütünün işgaline uğramış bir küçük bölgeden bu güçleri çekmesinin bu kadar uzun sürmemesi gerektiği malum. Yani dolayısıyla burada Türkiye'ye karşı bir stratejinin söz konusu olduğu gayet açık. Diğer konularda da öyle. Bu Fırat'ın doğusunda da benzer bir süreç söz konusu. Dolayısıyla yani ağırlıklı olarak müzakere heyetlerinin konuşması gereken, sonuca bağlaması gereken iki mühim konu Suriye bağlamında bu. Fakat diğer tarafta bu heyetlerin James Jeffrey'nin özel niteliği dikkate alındığında aşağı yukarı yani bir miktar da olsa S-400 meselelerini ya da F-35 konusunu konuşma ihtimallerinin olduğu düşünülüyor. James Jeffrey'i yeniden hatırlayalım. Eski Ankara Büyükelçisi, Amerika'nın Ankara Büyükelçisi, düzgün Türkçe biliyor. Türkiye'yi ve bölgeyi çok iyi tanıyor, iyi yetişmiş. Bir diplomat. Aslında biz iki tarafı da iyi tanıdığı için bu konuda çözüm için önemli bir inisiyatif alabileceğini göreve geldikten sonra sürecin daha hızlı akacağını tahmin ediyorduk ama öyle olmadı. James Jeffrey'nin de gücünün yetmediği konular var göründüğü kadarıyla. Ki ayrıca da hatırlayalım, James Jeffrey Amerika'nın Suriye özel temsilcisi olmadan önce Türk basınına verdiği mülakatlarda ortaya koyduğu fikirlerle bugün ortaya koyduğu, tabii şey adına, hükümeti adına ortaya koyduğu fikirler arasında, bakış açısı arasında bir farklılığın ortaya çıktığını da net bir şekilde görüyoruz. Fakat sorun şu, Türk-Amerikan ilişkileri ciddi bir kırılma dönemi yaşıyor. Tamire muhtaç, ciddi bir güven sorunu var. Bu güven sorunu muhtelif krizlerle birlikte derinleşerek bugüne kadar geldi. Aslında özellikle bu S-400 ile birlikte Türk-Amerikan ilişkilerinde büyük bir kopuşun olabileceğine dair bir sürü tartışma söz konusu olmuştu. Hatırlayın, Türkiye'nin NATO üyeliğinden çıkarılmasından tutun da ekonomik ambargolara kadar muhtelif konularda getirilecek Amerikalıların yaptırımlarına Türkiye üzerine kadar bir sürü konu konuşuldu Amerikan iç siyasetinde. Dolayısıyla bu büyük bir kırılganlığı besliyordu. Fakat Japonya'da Trump'ın basın toplantısında yaptığı açıklama bütün iklimi ve havayı değiştirdi. Herkes bu yorumdan sonra Trump'ın ne dediği önemli değil, Pentagon'un ne dediği önemli. Sonra Trump bu sözlerinden geri adım atar vesaire dedi. O zaman ben yaptığım yorumlarda şunun üzerinde durmuştum. Yani geri adım atsa bile öyle bir adım attı ki artık eskisi kadar kuvvetli bir baskı Türkiye'ye asla kuramayacaklar. Çünkü buradan şu çıkacak, çıktı daha doğrusu. Amerikan iç politikası da iktidar zemininde bile bütüncül değil. Yani Pentagon başka bakıyor, Beyaz Saray başka bakıyor, başka kurumlar, CIA vesaire başka bakıyorlar mevzuya. Dolayısıyla yani Türkiye konusunda ortak bir kararın verilemediği bir politik zeminden ister istemez Türkiye'nin kullanabileceği bir vasat çıkıyor ve nihayet Türkiye bunu da akıllı bir şekilde kullanmış durumda. Yani Türkiye'de şu anda S-400'lerin önemli bir kısmı parçalar Türkiye'ye geldi. Sonbahar aylarında kışa doğru montajları bitecek, çalışmaya başlayacak bu S-400 sistemi. Dolayısıyla Türkiye zaten bu S-400 sisteminin ithalatının Rusya'dan alınmasının yarattığı travmayı yönetmeye hazır. Yani bu psikoloji hazır. Nihayet dikkat ederseniz bütün bu gelişmeler olmadan olduğunda çok da fazla borsada ya da bilmem döviz piyasalarında fazla bir oynama olmadı. Çünkü beklenti zaten bu yöndeydi. Yani bir tepki verilecek. Bekleniyordu bu. Türkiye'ye bir müeyyide koymaya çalışacaklar. İşte aşağı yukarı F-35 programından çıkarılacağı zaten öngörülüyordu. Dolayısıyla onlar hiç şaşkınlık oluşturmadı. Hatta şimdi bazı Avrupa'daki gözlemciler, bazı Amerikalılar, Türkiye içindeki bazı gözlemciler bu yeni durumun Amerika'nın aleyhine sonuç, Türkiye'den daha çok Amerika'nın aleyhine sonuçlar üreteceğine dair yorumlar yapıyorlar. Yani zaten F-35
işin maliyet
projesi zaten tartışılıyordu. Almanlar işte bir sürü itirazda bulunuyorlardı. Teknolojisiyle ilgili bilmem ne vesaire problemli bir uçak olduğunu söylüyorlardı. Almayalım alalım vesaire tartışıyor. Zaten dünyada da Amerika içinde de tartışılan bir projenin ortaklarından birisinin projenin dışına çıkarılması, üstelik alıcılarından, kuvvetli alıcılarından birisinin dışarıda tutulması, burada Türkiye'nin göreceği zarardan çok daha fazla, Amerikan savunma sanayinin bu projenin bir zarar görebileceğine dair yorumlar bugünlerde daha yoğun bir şekilde yapılıyor Türk iç kamuoyunda ve Avrupa-Amerikan basınında. Dolayısıyla böyle bir tablo söz konusu. S-400 meselesini dolayısıyla Türkiye iyi yönetmiş görünüyor bugüne kadar. İyi yönetmiş. Tabii buradan yakın zamanda Türk siyasetinin ve diplomasisinin bu baskıya direnerek sonuç alması bakımından bir başarısından bahsediliyor artık. Yani Amerika gibi bir ülkeye direnip sonucu alan bir siyaset var burada. Aldığı sonuç aslında Batı sisteminden daha özerk bir politik duruş. Bu çok önemli bir şey. Yani dolayısıyla bu S-400 tartışmaları o tip yorumlarla gelişiyor. Diğer taraftan bu S-400'ün tedarikçisi Türk şirketlerinin durumu da çok konuşuluyor. Aşağı yukarı 1000'e yakın parça üretiliyor Türk şirketleri tarafından bu proje içerisinde ve dolayısıyla bunların bırakacağı boşluk tartışılıyor şimdi. Yani bunlara yaptırılmayacak. Bu parçalar kime yaptırılacak? Hangi arada bunlar bulunacaklar? Amerikan ekonomisine bir maliyeti olacak. Bu ne olacak? Yani burada da Türk şirketlerinin göreceği zarardan çok daha fazla gene projenin zarar göreceğine dair yorumları sıklıkla okuyoruz. Yani böyle bir tablo söz konusu. Velhasıl öyle anlaşılıyor ki bu S-400 travması sonucunda öngörümüz şu. Yavaş yavaş Amerikan siyasetinde Türkiye ile daha makul bir ilişki kurarak Türkiye'yi kaybetmemek. Bir daha ilişkide böyle sonuç üretecek bir yanlışa girmemek üzerine bir siyasi akıl devreye girecek. Devreye girmek zorunda. Nihayet bu önümüzdeki hafta Trump Senato'dan, Temsilciler Meclisi'nden Türkiye'ye daha sert yaptırımlar uygulanmasını öneren senatörlere, temsilcilere de açıklamalar yapacak. Bunlarla ilgili bir toplantı yapacak. Yani Trump'ı şöyle bir fotoğraf içinde göreceğiz. Yani bu işten Amerika zarar görür. Zaten Türkiye çok fazla kabahatlı değil bu işte. Bak Obama döneminde yapılmış bu hatalar. Yani bir orta yol bulmaya ve dolayısıyla işi, krizi yönetmeye çalışacak bir Trump fotoğrafıyla karşı karşıya kalacağız. Yani çok radikal bir değişiklik Trump'tan beklenmiyor başka olaylarda olduğu gibi. Evet ama işte müeyyidedir, daha genişleteceğiz vesaire. Yani dolayısıyla böyle bir gelişme beklenmiyor. Yani sonbahar aylarında Türk-Amerikan ilişkilerinde tabii Suriye'deki gelişmelere de bağlı olarak bazı olumlu gelişmeler görülebilir, beklenebilir. O bakımdan bugün işte dün geldi James Jeffrey. Yani James Jeffrey'nin Ankara'da yapacağı temaslar, bu toplantılarda alınacak kararlar, değerlendirmeler, sonbahar aylarındaki bu bahsettiğimiz diplomatik gelişmelerin önemli ayaklarından birisini oluşturacak. O bakımdan James Jeffrey'nin Ankara ziyareti mühim.
Hı hı. Evet efendim, şimdi bir başka gelişme yaşandı. Cuma günü Hürmüz Boğazı'nda İran devrim muhafızları tarafından İngiliz bandıralı bir tankere el konuldu. Körfez bölgesinde tansiyon yükseliyor. İngiltere daha sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşıdı meseleyi. Sonra da maslahat güzarı İran'ın Londra'daki İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Tüm bu sıcak gelişmeleri nasıl yorumlarsınız?
Ya bu bekleniyordu. Biliyorsunuz Cebeli Tarık'ta İngilizler İran bandıralı bir petrol tankerine el koymuşlardı. Şimdi karşılık olarak Hürmüz'de İranlılar İngiltere'ye gemisine el koydular. Dolayısıyla bu olayların daha da genişleyeceği söyleniyor. Bu tip şeylerde kışkırtmaları genellikle Amerikan güvenlik danışmanı John Bolton'ın bu kışkırtmaları yaptığına dair
haberler
var sürekli. Özellikle Dışişleri Bakanı başta olmak üzere.
İstihbarat bilgilerini verdiğine dair.
Tabii. O tip İran tarafında değişik açıklamalar, spekülasyonlar da söz konusu. Yani esas itibariyle bu İran'la Amerika arasında söz konusu edilen muhtemel çatışma ve krizin akışıyla ilgili konulardan bahsediyoruz aslında. Genel olarak iki bakış açısı vardı. Bu Amerika'nın İran'ı sıkıştırmaya dönük hamlesi sıcak bir çatışmayla devam edecek. İkinci görüş daha çok bu baskıların zaten sıcak bir çatışmaya varmadan işin İran'ın taviziyle son bulmasına matuf stratejiler olduğuna dair iddialardı. Yani hatta şu söyleniyordu, yani Trump böyledir işte, görüyorsunuz savaş yapmaz fakat savaş tehdidiyle, silah tehdidiyle istediklerini masada alır. İşte Kuzey Kore'de aldı, şudur budur filan feşmekin. Yani dolayısıyla bu nevi beklentiler de söz konusu. Dolayısıyla bir süreç yaşıyoruz. Yani burada da bu S-400 meselesine benzer bir tablo söz konusu. Yani İran bu baskılara ne kadar dayanabilecek? Dayanabilecek mi? Yani dayanamayıp geri adım mı atacak? Ne olacak? Bunu göreceğiz aslında. İran'da ekonomik şartların çok olumsuz olduğu, çok kötüye gittiğini biliyoruz. Şimdi Amerikalılar da bunun farkında. Pek çok İran şirketine ciddi olarak rezerv konulmuş durumda. Adeta uluslararası planda hiç hareket bile ettirilmiyor bunlar. Dolayısıyla İran ekonomisi boğulmak isteniyor. Yani amacına ulaşacak mı Amerikalılar müttefikleriyle bu işte, ulaşamayacak mı? Bunu önümüzdeki 6 ay 1 yıl içindeki zaman diliminde göreceğiz. Yani zor bir süreç bu, çünkü aynı zamanda Orta Doğu'nun zaten istikrarsız olan şeyini, zeminini daha da istikrarsız kılacak, travmatik kılacak bir gelişme olarak yaşanıyor. Türkiye bu konuda tetikte, dikkatli olmaya çalışıyor. İran'a desteği sürüyor. Çünkü İran'ın istikrarsızlığı bir çatışmaya, hatta Trump her ne kadar rejimi değiştirmeyeceğiz, hedefimiz böyle, böyle bir hedefimiz yok dese bile, biz Amerikalıların İran'daki rejimi değiştirmeye ne kadar istekli olduklarını, ne kadar sıkı çalıştıklarını biliyoruz. Yani dolayısıyla bütün bu olaylar zaten karışık Orta Doğu'da istikrarsız, düşünün istikrarsız güneyimizin olduğu, Suriye'nin, Irak'ın inanılmaz istikrarsızlıklar içinde bocaladığı bir tarihsel dönemde İran'ın da bu kadar kuvvetli bir istikrarsızlığa düşmesi, Türkiye'nin yönetemeyeceği bir kriz alanıyla muhatap olması anlamına gelir güney ve doğusunda. Bu Türkiye için düşünülmeyecek bir şey. Yani düşünülmemesi gereken bir şey, yani bir kabus fotoğrafıdır. Dolayısıyla Türkiye buna karşı çok dikkatli. Yani Irak ve Suriye tecrübesini acı içinde yaşayan ve büyük maliyet ödeyen ülke olarak Türkiye bunun son derecede farkında. Yani o bakımdan tahmin ediyorum bir süre daha bu krizin, İran'la Amerika arasında, müttefikler arasındaki krizin bir süre daha da bu karşılıklı müdahalelerle süreceğini öngörmek kahin olmak anlamına gelmez.
Evet, Perşembe günü de Hürmüz Boğazı'nda bir taarruz gemisine yaklaşan İran'a ait bir insansız hava aracının düşürüldüğünü açıklamıştı Amerika ama İran tarafından yalanlandı haber. Böyle haberleri de herhalde önümüzdeki günlerde sıkça yer vereceğiz.
Tabii, kesinlikle abi, kesinlikle. Bu tamamen şey, ne derler, sıcak çatışmadan daha çok bir soğuk harp iklimi. Yani burada algı operasyonları, ondan sonra sinir harbi, gerginlik, yönetim stratejileri, her şey devrede yani sıcak çatışmadan önce. Bunu kim kazanacak? Önümüzdeki zaman içerisinde göreceğiz.
Evet.
Bakalım ne olacak? Dediğim gibi Türkiye'yi son derece ilgilendiren bir mesele. Tabii diğer taraftan Türkiye'nin bütün dikkatiyle takip ettiği, yönetmeye çalıştığı konu Doğu Akdeniz konusu. Hı hı. Çok önemli gelişmeler sürüyor burada halen daha. Türkiye teyakkuzda. Bu kriz içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ne anlama geldiği, ne kadar değerli bir varlık olduğu, Türkiye için öneminin ne olduğu, 45. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü kutlanırken, Barış ve Özgürlük Bayramı kutlanırken daha çok anlaşıldı verilen demeçlerden. Bu yıl çok daha coşkulu bir bayram kutlandı Kuzey Kıbrıs'ta. Çok coşkulu ve heyecanlı bir bayram kutlandı. Bu son derecede önemli. Yani Kuzey Kıbrıs Barış Harekatı'nı Türkiye gerçekleştiremeseydi eğer, Kıbrıs'ta bir Türk varlığından bugün söz edemiyor ve Kıbrıs'ı bütünüyle bir Rum ülkesi olarak kabul etmek durumunda kalıyorduk ve bu bugünkü Doğu Akdeniz tartışmasının hiçbir yerinde yer alamama gibi zor bir tabloyla Türkiye'yi karşı karşıya bırakabilirdi. Oysa Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yaptığı bu arama vesaire işletme sözleşmeleriyle birlikte, yani çok önemli bir imkanı Doğu Akdeniz'de ele geçirmiş durumda ve bunu bütün baskılara rağmen, Avrupa Birliği ülkelerinin, Amerika'nın, Batı'nın bütün baskılarına rağmen büyük bir kararlılıkla hakkını, hukukunu savunma konusunda, Doğu Akdeniz'de olma ve kalma konusunda çok ısrarcı olduğu Türkiye'nin gayet açık. Tabii bu ilginç bir hafta, geçen hafta ilginç bir gelişme daha oldu. Aşağı yukarı bu Avrupa'nın önemli ülkelerinin, Amerika'nın sahada olması Doğu Akdeniz'de ve Yunanlıları teşvik etmeleri, eski Yunan Başbakanı Tsipras'ı bayağı kışkırtıyordu veya Türkiye'ye karşı çok sert sözler söz konusu, gerek savaştan bile bahsetti gitmeden önce. Yani dolayısıyla bildiğimiz Batılılar tarafından şımartılmış ve desteklenen Yunanistan fotoğrafı gitmeden önce Tsipras'ta bir kere daha somutlaşmıştı. Şimdi Mitsotakis iktidara geldi. İlk demeçleri Türkiye'ye dönük, klasik bildiğimiz bildiğimiz Mitsotakis politik geleneğinin izlerini taşıyor. İşbirliğine, barışa atıflar yapıyor. Ondan sonra silahlanmanın bir çıkış yolu olmadığına dair değerlendirmeler yapıyor ki zaman zaman bu madalyonun iki yüzü gibi Türk-Yunan ilişkilerinde tartışılan bir boyuttur.
İleri söylemlerinde de samimidir.
Evet, yani şimdi iki Yunan siyasetini de belirleyen iki önemli aks bu. Bir tanesi Batılıların teşvikleriyle Türkiye'ye karşı mücadelede kışkırtılan, bu yolla da boyundan çok büyük işlere sokulan ve acayip silahlandırılan bir Yunanistan var. Bu Yunan ekonomisine büyük bir maliyet getiriyor, çöküntü getiriyor. Bu çizgiyi biliyoruz. Güçlü bir çizgi Yunanistan'da. Bir de bu Batı kışkırtmalarının Türk-Yunan ilişkilerini bozarak barışı bozan, ekonomik zenginliğe zarar getiren, maliyet ödeten bir şey olduğuna dair Türkiye tarafında zaten ciddi bir siyasi akıl devrede iktidarıyla muhalefetiyle. Yunanistan'da da zaman zaman bu akıl devreye giriyor. O zaman şu söyleniyor karşılıklı olarak, ya niye biz sorunlarımızı aramızda çözüp Türkiye ile Yunanistan arasında Akdeniz'i, Ege'yi bir barış denizi haline getirmiyoruz? Ekonomilerimizi birlikte niye güçlendirmiyoruz? Umalım ki bu Mitsotakis'in çıkışı
samimidir.
Bu ikinci siyasi aklın devreye girişi olsun. Evet.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Değerli katkılarınız için sağ olun. Akademisyen, sosyolog, profesör doktor Erdinç Yazıcı ile birlikteydik. Yeni günün bugünlük de sonuna geldik. Değerli dinleyicilerimiz, yarın aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Yeni gün.